de bunu dinle.
Aslında konuştuğumuz mesele evlilik programlarının bitip bitmemesi değil de bir kanun hükmünde kararnameyle televizyonların nasıl yayın yapılacağına ilişkin düzenleme getiriliyor olması.
Biz muhalefete mensup rütük üyeleri olarak bu kanun hükmünde kararnamenin ve bundan öncekilerde olduğu gibi hiçbir yerinde değiliz, hiçbir bilgimiz yok.
Yani yarın mesela desibeli şu kadar olan tartışma programlarının yapılması bilmem ne falan diye bir şey gelse ne yapacağız?
Ben daha vahimini söyleyeyim. Programlarda, tartışma programlarında, söz programlarında, dizilerde, filmlerde kullanılan ifadeler dolayısıyla ekran karartma, yayın durdurma ve sans iptali yolunun geniş, keyfi bir şekilde açılmış olduğuna şaşıyorum şimdi.
Bir de bunu dinle. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
2 Mayıs 2017 günlerden çarşamba RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, günlerden salı RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında günleri şaşırdık. Gerçekten çok hızlı bir gündemle ilerliyoruz. Belki de ona bağlamak lazım. Bugün önemli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak için partisinden istifa etmişti. Anayasa değiştikten sonra partisine yeniden üye kaydı yapıldı. Yani yol haritası adım adım ilerliyor. AK Parti referandum sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hızla partiye üye yapılmasına karar vermişti. Ardından olağanüstü kurultay yapılacağı da açıklanmış ve tarih olarak da 21 Mayıs belirlenmişti. İşte bu yol haritasının ilk adımı gerçekleşti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez oraya gitti ve orada Başbakan Binali Yıldırım tarafından, partililer tarafından karşılandı. Yaptığı konuşma dikkat çekiciydi ama o konuşmada verdiği mesajları ayrıca değerlendirirken konuşma sırasında, karşılanışı sırasında AK Parti Genel Merkezi'nde yaşananları, kameralara yansımayanları, çok fazla gündeme gelmeyenleri Ankara'dan canlı bağlantıyla sizlere aktaracağız. Tabii mesajlara da özel bir önem vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında yapılacak olan 3 seçimin startını verdi diyebiliriz. Partisine üye olduktan hemen sonra. Zaten genel başkanlığı da 21 Mayıs'ta ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 3 seçimle ilgili olarak hem muhalefete yüklendi, ana muhalefet partisine yönelik çağrıları vardı, hem de Türkiye'de siyaset yapma biçiminin artık değişmesi gerektiğini söyledi. İşin siyasi boyutunu ayrı değerlendireceğiz. Onun dışında Avrupa Birliği'ne verdiği önemli mesajlar vardı. Sizleri şu müzakereleri bir başlatın, devam etsin onlar. Eğer etmezse hiçbir şey konuşmak gerekmiyor dedi ve Brüksel'de yapılması planlanan zirveyle ilgili olumsuz görüş belirtti. Detaylarını size aktaracağız. Bir de Suriye başlığı var ki o da önemliydi. Orada YPG ve PYD'ye müsamaha gösterilmeyeceğini aktardı. Buna dostlarımız yardım etmezse biz kendi bağımızı, göbek bağımızı kendimiz keseriz diyerek Türkiye'nin tek taraflı da olsa operasyonlara devam edeceğinin işaretlerini verdi. İşte bunun için iki uzmanla konuşacağız. Avrupa Birliği ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin ardından yapılması planlanan zirve suya düştü mü AB yetkilileriyle, yoksa orada pazarlıklar devam ediyor mu? Bunlara ilişkin değerlendirmeyi yapacağız. Üstelik 16 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılacak bir ziyaret var. Bu ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı'nın Suriye ve YPG-PYD ile ilgili sözleri ne manaya geliyor? Onlara ilişkinde uzmanıyla değerlendirme yapma imkanı bulacağız. Bir not da aktaralım. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek. Putin'le görüşmek üzere. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de önemli gelişmeler var. CHP'de artık olağanüstü kurultay talepleri daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Hem Fikri Sağlar hem Muharrem İnce tarafından. Bir de tabii Deniz Baykal'ın yaptığı açıklamalar var. Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı aday olmayacaksa partinin başından gitmeli dedi. Açık açık. Bunu Kılıçdaroğlu'na ilettiğini de aktardı. Ve Abdullah Gül'le ilgili soruya verdiği yanıt. Abdullah Gül bu %49'un referandumda muhalif olan AK Parti'nin karşısında yer alan, hayır oyu kullanan %49'un adayı olabilir mi? Düşünülebilir yanıtını verdi Deniz Baykal. Çok enteresan. Aslında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına 2007 yılında karşı çıkan isimdi. Deniz Baykal. Ve bunun yüzünden 367 krizi yaşandı Türkiye'de. Bunun yüzünden anayasa değişikliği gerçekleşti. Bunun yüzünden Türkiye seçimlere gitti. Ve bugün gelinen noktada Deniz Baykal, Abdullah Gül'e bir muhalefet şerhi koymuyor. Tam 10 yıl sonra, 10 yıl önce belki bu muhalefet bu şekilde işlenmeseydi, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu başkanlık sistemini Türkiye tartışmayacak, konuşmayacak, buna ilişkin bir tartışmanın içinde de olmayacaktı. Hem Baykal'ın açıklamalarını aktaracağız size, hem Fikri Sağlar'ın tek adamlıkla suçladığı Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamaları, ki bu açıklamayı hükümete yakın bir gazeteye, Akşam gazetesine vermiş olması da dikkat çekiciydi. Hem de Muharrem İnce'nin nezaket icabı Kılıçdaroğlu kongreyi olağanüstü olarak kendisi toplamalı biçimindeki çağrısını. Yani CHP'de içten içe bir kaynama var. Bu kaynamaya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da dikkat çekici. Kapının önüne koyarım diyor kavga çıkartanı. İlk kez duyduk bunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. CHP üslubuna uygun bir yaklaşım olarak da pek fazla görünmedi. Bunun üzerinden ciddi tartışmanın da yürüdüğünü gördük sosyal medya üzerinde. Bütün detayları tartışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olduğuna da bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nde Ankara temsilcisi Erdem Gül bize oradan aldığı havayı aktaracak. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde enteresan bir haber vardı. Çukurova Üniversitesi'nde bir akademisyen, başka akademisyenleri, birisini FETÖ'cü, birisini de PKK'lı diye savcılığa şikayet etti biçimindeydi bu. O akademisyen bu akademisyenleri niye şikayet etti? 15 Temmuz sonrasında başka bir takım beklentilerim vardı ki haberin içinde böyle iddialar da vardı. Bütün bunları doğrudan o akademisyene soralım istedik. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent Serdar Korucu niye şikayet ettiğini meslektaşlarını kendisi anlatsın istiyoruz canlı yayında. Bir buçuk saat boyunca beraber olacağız. Yine Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarını canlı bağlantılarla önünüze getireceğiz, yorumlayacağız ve değerlendirme size ait olacak. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabileceğinizi söyleyelim. Twitter ve Facebook'tan göndereceğiniz mesajları da Yavuz Ohan adresine gönderebilirsiniz diyelim ve başlayalım.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Ve tabii, çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 979 gün sonra AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Tam 33 aylık bir ara. Aslında genel başkanlığı kağıt üzerinde bırakmıştı. Bunu herkes biliyor. AK Parti'nin kontrolü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeydi. Davutoğlu'lu bir dönem geçirildi. AK Parti'nin genel başkanlığını Davutoğlu'na bırakmıştı. Ama Abdülkadir Selvi köşesinde de yazdı, bir yabancı heyetle sohbet ederken olmadı işte Davutoğlu'yla da. Onun için işin içinde olmak lazım biçiminde bir değerlendirmesi de var. Davutoğlu gitti, yerine Binali Yıldırım geldi. Yine bir olağanüstü kongreyle. Binali Yıldırım'la bir yıl geçti ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeniden üyesi oldu. Bu Türkiye tarihinde de bir ilk. İlk kez bir Cumhurbaşkanı partili ve aynı zamanda 21 Mayıs'tan itibaren de ilk kez bir Cumhurbaşkanı bir partinin de genel başkanlığını yürütecek. Buna muhalefetten son derece sert tepkiler var. Onları birazdan aktaracağız. Muhalefet içinde kendi içindeki tartışmaları da söyleyeceğiz ama Cumhurbaşkanı bu 979 günün sonunda AK Parti Genel Merkezi'ne gittiğinde, partisine üye olduktan sonra bir konuşma yaptı. O konuşmada verdiği mesajları biraz başlıklar olarak aktaralım. Sonrasında o izlenimlerini alacağız. Yurda Gül Şimşek'ten, Sputnik'in Ankara temsilcisi, gitti. Oradaki bu katılım törenini izledi, konuşmaları izledi. Çevreyi irdeledi, baktı. Bize bütün gördüklerini aktaracak. Başlık olarak şunu söyleyebiliriz. Bir, FETÖ'yle mücadele. Acıma, acınacak hale gelirsin. Daha önce at iziyle it izi birbirine karıştı diye bir serzenişte bulunmuştu. Bugün geldiği nokta Cumhurbaşkanı'nın acıma acınacak hale gelirsin. Yani burada son derece net bir biçimde FETÖ ile mücadelenin bu şekilde devam edeceğinin işaretini verdi. İki siyasi bir mesajı var. Dedi ki %51 referandumda ortaya çıkan AK Parti'nin oyu değil, %49 da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değil. Ev ev dolaşacaksınız diye AK Parti teşkilatına, özellikle kadın kollarına ve gençlik kollarına talimat verdi kürsüye ilk çıktığında. Yani 2019 yılında yapılacak 3 seçimin artık startını buradan vermiş diye de sayabiliriz. Muhalefete de çağrısı vardı. Hem Yüksek Seçim Kurulu'na referandumun iptali için yapılan başvuru, sonra Danıştay, sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kapı kapı dolaşıyorlar dedi. Türkiye düşmanlarıyla kampanya yapıyorlar diye Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Bunu kabullenin ve 2019'daki seçimlere hazırlanın diye çağrıda bulundu. Bir de göndermesi vardı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapılmasına itiraz edenlere, bu itirazdan sonra ben oraya gitmem diyenlere ve CHP Genel Başkanı'nın aslında külliyeye gelmem diyen kim varsa sonunda bir gün Beştepe'nin yolunu öğrendi dedi. Ne zaman gitti oraya Kemal Kılıçdaroğlu? 15 Temmuz sonrasında liderler zirvesine, zaten buna ilişkin açıklamayı da yapmıştı. Mesele devletse ben tabii ki oraya giderim ama onun dışında külliyeye, saraya, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yere adım atmam demişti daha önce bu mesele gündeme geldiğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Avrupa'da vardı, Suriye'de vardı. Buraya ilişkin mesajları birazdan detaylı olarak aktaracağız ama önce gözlemlere bakarım. Ağlayan insanlar, alkışlamaktan elleri çatlayan insanlar, bir sevinç, aynı zamanda heyecan AK Parti Genel Merkezi'nde gözlemleniyordu. Bizim buradan görebildiğimiz kadarıyla Ankara'dan doğrudan izleyen Yurda Gül Şimşek neler gördü onu konuşalım. Hoş geldin Yurda Gül.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Nasıl bir hava vardı? Şimdi ben yani büyük bir seremoni yapılmadığını gördük. Çünkü istenilseydi orada geniş bir halk kitlesi de olabilirdi. Bir bayram havası, bir balkon konuşması, değil mi? Bu nümayiş biraz daha büyük tutulabilirdi. Öyle tercih edilmedi anladığım kadarıyla.
Özellikle öyle tercih edilmedi aslında. Bu tür büyük bir seremoni aslında 21 Mayıs'taki 3. Büyük Olağan Kongre'de planlanıyor. Asıl gösteri orada olacak. Hatta bugün AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ile de bunu özel olarak konuştum. Liderimize, kurucu genel başkanımıza yakışır bir kongre yapacağız dedi. Ajanslarla anlaşmışlar. Tanıtım Medya Başkanlığı bu özel olarak çalışıyor. Özel müzikler, sloganlar işte oraya saklandı.
Asıl gövde için gösterisi 21'inde, evet, olağanüstü kurultayda yapılacak. Evet. Bu bir tercihti.
Evet. Ama bugünkü, evet, duyguları da aslında sen ekrandan da yansın. Sen de çok güzel ve net anlattın. Evet, büyük bir heyecan vardı. Coşku vardı. Hatta gözyaşları da vardı.
Kimler vardı? Hı-hı. Kimler vardı? Milletvekilleri vardı.
Aslında AK Parti MYK ile birlikte bugünkü tören için hani kararlar alındığında açıklamışlardı. Kurucular Kurulu ve milletvekilleri davetliydi. Öyle de oldu ama hepimizin gözü tabii ki Sayın Gül ve Sayın Arınç'ta ve Sayın Davutoğlu'ndaydı. Gül ve Arınç kurucular listesinde yok. O dönem milletvekilleri kurucu olmamıştı. O yüzden Arınç kurucular listesinde yok. Abdullah Gül de zaten Cumhurbaşkanı olduktan sonra istifa etmişti. Hani partiyle ilişkiyi kesilmişti.
Ve partiye dönmedi değil mi?
Ve geride dönmemişti. Dolayısıyla
yani AK Parti'de onlara değil Abdullah Gül. Yani onu bizi dinleyenlerin, evet, bir altını çizerek iletmiş olalım. Evet.
Dolayısıyla hani kurucular kurulu vurgusu yapıldı ama özel olarak bir davet gitmedi. Bugün salıydı. Hemen ondan.
Yalnız şu ayrımı bir koyalım. Çünkü Abdullah Gül partili değil. Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra partiye dönmedi. Döneceğini söyledi. Ama o arada olağanüstü büyük kongre biraz daha erken toplandı. Onun dönmesini engelleyecek biçimde bir takvim de hazırlandı değil mi o dönemde? Bu tartışılmıştı da aynı zamanda. Ve indikten sonra da Cumhurbaşkanlığından gidip üye olmadı. Ancak Bülent Arınç mesela orada olabilirdi. Yani o bir partili, eski milletvekili, partinin ağır toplarından. İsteseydi orada olurdu.
Meclis başkanıydı. Meclis başkanıydı tabii. Ama galiba Arınç'a da özel bir davet gitmediğini düşünüyorum. Çünkü açıklamalarda kurucular kurulu üyeleri dediler ve hani herkese de özel davet değil işte yani sonuçta gelen gelir gibi bir mantıkla baktılar. Abdullah Gül'le ilgili bir not daha verelim. Ayrıldıktan sonra hiçbir parti toplantısına katılmadı aslında. Evet. Yani başbakanın davetine de gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazen davet oldu. Onlara da gelmedi. Hiçbir parti faaliyetinde Abdullah Gül yer almadı. Bugüne dönecek olursak aslında salı günleri sen de bilirsin meclis hareketlidir. Siyasi parti grupları vardır. Ama bugün Gözler AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Bütün televizyoncular, bütün gazeteciler ve gazete temsilcileri oradaydı.
Kaç kişi vardır mesela? Böyle bir organizasyonu 300 kişi izlemiş midir? Televizyon, gazete diye baktığımızda 300-500 kişi vardır diye düşünüyorum.
Hayır, şöyle bütün gazetelerden ve televizyonlardan temsilcileriyle birlikte çalışanları var. Sınırlı sayıda gazeteci aldılar, ben onu söyleyeyim. Çünkü salon küçüktü ve sınırlı bir davet vardı. Daha doğrusu gazeteciler canlı yayın ekiplerini ve canlı yayın araçlarını genel merkezine aslında önüne koydular, salona inen. Yani salonda bulunan gazeteciler sınırlıydı. Onlara ayrıca bir kart verildi salona girmeleri için. Dolayısıyla sabahtan törenin yapılacağı saat 13'e kadar bu canlı yayınlarda bütün partililer bugün heyecan, nasıl heyecan duyduklarını, hasretin bittiğini anlattılar televizyon ekranlarında. Saat 13 gibi tören salonuna geçtik. Tören salonunda yine AK Parti'nin bütün seçim şarkıları çalındı. Özellikle Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a uyarlanan şarkılar tercih edildi. İki tane dev ekran vardı. Atatürk resimleri tören boyunca verildi. Ayrıca hem Erdoğan hem Binali Yıldırım Başbakan'ın resimleri verildi ve Erdoğan'ın resimleri verildi. Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı'ndan bir 10-15 dakika önce geldi salona ve hemen Bülent, çok özür dilerim, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin eski meclis başkanlarının oturduğu sıraya oturdu. Zaten o sıranın devamında da hani Cumhurbaşkanı ve Başbakan için yer ayrılmıştı. Alkışlar içerisinde bilindiği gibi Cumhurbaşkanı eşiyle birlikte ve Başbakan'la birlikte salona girdi. Yerine geçerken de Davutoğlu ile tokalaştı ve kısa bir sohbet de yaptı. Ondan sonra da bütün ekranlarda izlenen o konuşmalar, tören öncesinde
bir imza geldi herhalde. Binali Yıldırım'la Erdoğan'ın yanına.
Üyelik beyannamesi yani onu imzaladı ve Cumhurbaşkanı da zaten mecburen partiden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı. Mevzuat aslında gönlümüz sizlerle de birlikteydi ve hasret bitti.
Aslında biz bugün de biliyoruz. Buradayım, Ankara'daki bütün gazeteciler de biliyor. Bir kağıt üstünde ayrılıştı. Cumhurbaşkanı hiçbir zaman partiden ayrılmadı. Ya partideki bütün önemli kritik kararların tamamında Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi etkisi vardı. Davutoğlu'nun gelmesinde de, gitmesinde de değil mi? Binali Yıldırım'ın gelmesinde de.
Genel merkeze resmen hiç gelmemişti. Hani evet. 33 ay sonra yaklaşık 3 sonra genel merkeze fiziki olarak geldi ve aslında milletvekillerine hitap etti. Çünkü şöyle demişti program bize bildirirken de AK Parti grup toplantısı genel merkezde yapılacak diye. Dolayısıyla mecliste olmasa da bir grup toplantısında Cumhurbaşkanı kürsüde hitap etmiş oldu AK Partililere. Dediğim gibi çok fazla alkış vardı. Bazı isimler çok duygulandı, partilerin birçoğu.
O ağlayanlar kimlerdi? Ben bir kadını gördüm ağlayan. Binali Yıldırım'ın ağlayıp ağlamadığına ilişkin ben pek ağlamış gibi görmedim ama.
Evet, ağlama hali değildi o. Biz de arkadaşlık aslında yani. Çünkü koltukların arkasındaydık. Ağlama sahneyi ekranlardan daha çok görüyoruz ama. Yanımızda partilerden gözyaşları yani öyle dökülmese bile öyle duygulananlar hani hislenenler oldu. Dolayısıyla öyle bir coşkulu, aynı zamanda da
duygusal
duygusal bir toplantıyla geri dönmüş oldu. Evet.
Biz niye diyoruz ki Bülent Arınç var mıydı orada, Abdullah Gül davet edildi de mi gelmedi, Davutoğlu ne yaptı diye? Çünkü Cumhurbaşkanı konuşmasında buna ilişkin de bir mesajı vardı. Onu da aktaralım. Bizim kardeşliğimiz ahiret kardeşliğidir diyor Cumhurbaşkanı bitirirken konuşmasını. Buna böyle bakacağız ama dava adamlığı da kolay değildir diyor. Biz hor da olsa, öksüz de olsa bu davayı taşımaya razı olduk. Şimdi bunun hakkını hep beraber vermemiz lazım. Kimse bizi buna zorlamadı. Her birimiz kendi tercihimizle bu meşakkatli yola revan olduk. Er kişi niyetine musalla da doğrudan mezara. Bu ağır yükü çekemeyen onları Adem'e takdir ediyor. Değerlendirmesini millete bırakıyoruz. Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir diyor. Yani partiden gidenlerin de hallerinin pek parlak olmadığını söylüyor. Niye bu mesele buradan işte o mesajda alındı? Çünkü Abdullah Gül'ün 2019'da aday olup olmayacağı konuşuluyor. Birazdan aktaracağız Deniz Baykal'ın sözleriyle beraber. Davutoğlu acaba ayrı bir siyasi oluşum içinde olur mu diyenler var. Bülent Arınç'ın kırgınlığı zaten ortada. Bunu saklamıyor ve her fırsatta artık dile getiriyor. İşte onlara bir mesaj diye de nitelendirilebilir herhalde bu.
Evet evet, zaten konuşmasının önemli başlıklarından biri ve en önemlilerinden parti anlamında buydu. Hani hem iç siyaset hem dış siyaset ilişkin mesajlar vardı ama şöyle bir beklenti vardı Ankara'da. Yani Cumhurbaşkanı bu dönüş konuşmasıyla birlikte işte küskünlükler bitsin, birlik olalım, beraber olalım gibi bir çerçeve çizecek diye bekleniyordu. Bu çerçeve bir şekilde de olsa çizdi ama diyerek de hani gelmezseniz de hani yolumuza der gibi, hani siz yolunuza biz yolumuza der gibi de bir kararlılık, bir şey gibi
ifadesi
derdi.
De vardı, evet.
İfadesi de vardı, evet. Dolayısıyla bundan sonraki süreç önemli olacak. AK Parti taşlar aslında yerinden oynayacak. Yani şöyle bir şey, 21'inde genel başkan olduktan sonra aslında hemen olan kongre süreci başlıyor Yavuz. İlçe, il, belde ve il kongreleri.
2018 Dolayısıyla, Mayıs diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, 12 Eylül en son 12 Eylül'de yapmışlardı. 12. Son tarih 12 Eylül 2018. Dolayısıyla AK Parti Cumhurbaşkanı fiilen başkanlığında bir kongre sürecine girecek ve il, ilçe, belde bütün teşkilatlarıyla birlikte yenilenecek. 15 Temmuz'dan sonra siyasi tartışmalar da yapıldı ya. Her türlü. Evet. Bunların hepsiyle birlikte biz yenilenmiş bir AK Parti göreceğiz. Mahalli seçimlerden önce ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce.
Ve meclis seçimlerinden önce tabii.
Evet, 21'indeki kongrede parti yönetimi de yenilenecek. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı kendi belirleyecek isimleri muhtemelen. Dolayısıyla hemen ilk aşamada bir parti yönetimi yenilenmiş olacak. Bu meclis yönetimine ve kabineye yansır mı? Kabineye yansımasını bekliyoruz. Meclis yönetimine de yansıyabileceği söyleniyor. Yani parti yenilendikten sonra ona göre veya hem kabine hem meclis yönetimi yenilenebilir diyor. Ankara'da iki görüş de var. Yani 21'inden önce de kabine değişikliği olup oradaki bir takım isimleri parti yönetimine taşıyabilir ya da parti yönetimini belirleyip ondan sonra da kabineyi değiştirebilir diye.
Benim tahminimi söyleyeyim ben o zaman, biraz dışarıdan bakarak söyleyeyim. Sanki parti yönetimine kabineden bir takım isimleri çekecekmiş gibi bir hava var. O nedenle de önce kabine değişikliği, ondan sonra parti yönetimini oluşturması gibi bir takvim izler gibi bir beklentim var benim en azından. Çünkü
evet, herkesin kişisel bir beklentisi var ama kimse net bir şey söyleyemiyor.
Doğal olarak tabii. Yani bir tek acaba kendisi bunu netleştirmiş midir orası da? Çünkü Ankara'da bir takım şeyler gerçekten olayın merkezindeki isim daha kararını vermeden ihtimaller üzerinde tartışıldığı için belki de Cumhurbaşkanı da hala bunu düşünüyordur. Bir dakika, ben bir önce kabineyi mi değiştireyim yoksa parti yönetimini belirleyeyim diye. Ama parti yönetimini belirlerken kabineden bir takım isimleri oraya alacaksa 21 Mayıs'ta zaten hem bakan hem ne bileyim genel başkan yardımcısı olmayacaktır herhalde, değil mi?
Evet, ama Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecek. Evet. O büyük olan hani 40 kişilik. Ondan sonra genel başkan yardımcısını belirleyecek MYK'yı. Dolayısıyla önce dediğin gibi partinin yani üst yönetimini yenileyip ondan sonra MYK seçimin sırasında kabineyle MYK'yı birlikte, Merkez Yürütme Kurulu yardımcılarını birlikte seçebilir, doğru diyorsun.
Bu arada ama şeyi de konuşabiliriz belki, yani bunu da bir dikkat çekelim yani bu noktaya da. Partinin genel başkanı aslında başbakanın kim olacağına da karar verecek olan isimdir. Doğru mu?
Evet.
Yani Binali Yıldırım mı olacak, başkası mı olacak? Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olduğu için o gidecek olan listeyi onaylayacak da isim. Yani bu 2019'a kadar geçiş sürecinde enteresan bir tablo da oluşmuş oldu.
Evet, evet, kesinlikle. Yani zaten Türkiye olarak yani sistem değiştiği için her şey sil baştan ve hep bir ilkleri göreceğiz. Bundan sonra onlara göre hareket edeceğiz. Yani kendi içinde Ankara'da farklı teamüller oluşacak aslına bakarsan. Yeni dönemde.
Peki son olarak gazeteci sayısı çoktu dedik. Nasıldı gazetecilerin Cumhurbaşkanı'yla muhabbeti? Ona ilişkinde bir gözlemin var mı? Çünkü meclis grup toplantılarından aslında Cumhurbaşkanı'yla karşılaşmaya aşina olan Ankara temsilcileri var. Uzun süreden sonra ilk kez bir parti toplantısında herhalde bir aradalardı. Orada bir izdiham hali var mıydı mesela? Çünkü olur mu izdiham?
Şöyle anlatayım. Aslında toplantı salonuna bizi, yani bütün davetler girdi. Cumhurbaşkanı ondan sonra girdi ve kapılar kapatıldı. Çıkış sırasında da kapılar açılmadı. Cumhurbaşkanının çıkmasından sonra kapılar açılacaktı. Orada bir izdiham yaşandı. Milletvekilleri kapıların açılması için ısrarcı oldu. Hatta güvenlik polislerle ve korumalarla tartıştılar. Ve koridor boyunca partililer sıralandı ve Cumhurbaşkanı o partilerin arasından geçerek ikinci katı ya da yönetim katına çıktı. O sırada da dediğin doğru, Ankaralı gazeteciler uzun bir süredir hani parti ve meclis toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı görmüyordu. Özellikle temsilciler ve gazeteciler, partiyi izleyen, Cumhurbaşkanı izleyen gazeteciler de oradaydı ve o koridor sırasında onlar da orada beklediler ve
başarabildiler mi görmeyi?
Zaten az bir şeydi, bir kısa bir koridordu ve sayılı partiler oradaydı. Sayılı gazeteci vardı. Orada karşılaştılar ve bir kısmı tokalaştı diyebilirim. Yani uzaktan gördüğüm kadarıyla, çünkü çok yakınında değildim ben.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Yurdagül. Katıldığın için, gözlemlerini aktardığın için teşekkürler. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yorumlara da bakıyorum. Bunların hepsi formalite. Zaten Cumhurbaşkanı 2 yıldır partili değil miydi gibi değerlendirmeler var. Onu zaten baştan da söyledim. Evet, kağıt üzerinde partiden ayrılmıştı ve kağıt üzerinde partiye geri döndü. Öyle bir görüntü ve formalite de olsa böyle bir tören yapıldı. O törendeki izlenimleri aktarıyoruz. Gerçekten bu 2 yıl içinde ya da 3 yıl mı diyelim, 979 gün, 33 ay, 36 olsa 3 yıl olacak. Yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan bütün kritik toplantıların belirleyici ismiydi. İşte Davutoğlu'nun başbakan olması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıydı. Davutoğlu'nun başbakanlıktan gitmesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıydı. Binali Yıldırım'ın seçilmesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıydı. Ve bu süreçte yaşanan anayasa değişikliğiyle ilgili pazarlıklarda da onu gördük. Çünkü hazırlanan metinde Cumhurbaşkanlığı'nın büyük etkisi vardı. Yani partili Cumhurbaşkanı vardı ama kağıt üstünde yoktu. Artık kağıt üstünde de partili bir Cumhurbaşkanı var ve aynı zamanda partinin genel başkanı da olacak. Onu söyledim. Yani Cumhurbaşkanı kabineyi onaylayan isim, başbakanı belirleyecek olan da partinin genel başkanı. Hem o başbakanı belirleyecek, hem kabineyi belirleyecek, hem de onaylayacak. Aynı isimden bahsediyoruz. Bu enteresan bir tabloydu. Bunu aktarmak istedik size. CHP ile ilgili sözleri de dikkat çekiciydi. Yani bundan sonra yapılacak muhalefetin, artık partili olduğu için de bu konuda da herhalde daha rahat davranacaktır. Eskiden de rahat davranıyordu diyebilirsiniz. O konuda da haklısınız. Ama bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı hem referanduma yaptığı itirazlar nedeniyle gündemine aldı, ona ilişkin eleştirilerini aktardı. Hem de bundan sonraki süreçte yapılacak olan siyaset konusunda bir takım çağrılarda da bulundu. Yani siyasetin değiştiğini, 2019 seçimlerine hazırlanması gerektiğini söyledi. Dedik ya, AB ve dış politika ile ilgili, Suriye ile ilgili notları birazdan uzmanlarıyla değerlendireceğiz ama şimdi iç politika meselesini bir bitirelim istiyorum. Hem Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye yönelik çağrıları hem de CHP içindeki tartışmalar. Az önce Abdullah Gül'den konuştuk. Abdullah Gül ismi Deniz Baykal'la dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yaptığı mülakat sırasında ortaya çıktı. Olabilir dedi. Baştan önünü kesmedi Deniz Baykal. Halbuki 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül ismi ortaya çıktığında mecliste 367 milletvekili olmadan Cumhurbaşkanı seçemezsiniz diyen ve Anayasa Mahkemesi'ne giden isim de Deniz Baykal'dı. O gün o günde kaldı. Bugün farklı bir durum. Ama Deniz Baykal aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa genel başkanlıktan ayrılması gerektiğini de aktardı. Fikri Sağlar'ın ve Muharrem İnce'nin eleştirileri de söz konusu. Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi telefon attığımızda. Biraz Cumhurbaşkanı'nın eleştirilerinden, biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bu tartışmalardan konuşalım isterim. Hoş geldin Erdem.
Hoş bulduk Yavuz. Yine klasik tarihi günlerden birini yaşıyoruz.
Şimdi biz de izleyicilerimizle onu konuşuyorduk aslında YouTube üzerinden yaptıkları yorumlar da formalite bunlar kağıt üzerinde gibi. Ben de gerçekten formalite olarak buluyorum. Buna ilişkin evet. Değerlendirmeyi de yaptım. İki yıldır Cumhurbaşkanı zaten partinin başında fiili olarak.
Kendisi de söyledi. Kendisi de söyledi zaten bunu fark ettiyse. Mesafemiz sadece formal olarak mesafe vardı aramızda. Resmi olarak bu da kalktı dedi.
Ama herhalde doğrudan parti genel merkezinde olmayınca ya da o titreyi biraz uzaktan daha doğrusu kumanda etmeye çalıştığı için bir takım sıkıntılarla karşılaştığında geçen Abdülkadir Selvi bir yazısında yazmıştı. Bununla evet. ilgili serzenişini herhalde doğrudan işin başında olmak istedi. 21'inde de zaten genel başkan olacak. Ama ilk yaptığı toplantıda, partili olarak yaptığı toplantıda da doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'de böyle eleştirileri vardı. İşte Türkiye düşmanlarıyla iş yapıyorlar dedi mesela Avrupa'ya gitmesiyle ilgili olarak. Bu meseleyi hazmedememesini aktardı. Bir de %49 CHP'nin oyu değil dedi. %51 de AK Parti'nin değil diyerek. O enteresan bir tespit gibi geldi bana.
Çok. Üstelik de aslında CHP içi bir iç tartışma. Hani CHP'nin klasik genlerinden gelen, CHP'nin alışkın olduğu belki 16 Nisan gibi bir gerçeği yaşamamış sanki yaşamamış gibi davrandığı için CHP'de hemen hareketlenme olunca 16 Nisan gerçeğinden farklı olarak söylüyorum bunu. Şöyle bir şey, aslında hayır cephesini doğrulayan bir şey söylemiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Evet. Çünkü hayır cephesi de partisiz bir cephe. 5 benzemez neredeyse ya da 10 benzemez, sayısını çoğaltabiliriz evet. bunun. Dolayısıyla hakikaten CHP'nin oyu değil. Belki en büyük gövde CHP'dir orada geçmişteki seçim sonuçlarına göre. Ama ortaya çıkan resim hakikaten orası %49 CHP'nin oyu değil. Ve zaten bundan sonra eğer siyaset yürüyecekse de hayır cephesinde kalan partilerin kendi iç tek tek hepsini daha az etkisizleştirip daha büyük paydayı daha da anlamlı hale getiren yeni bir süreç başlamış oluyor.
Aslında bu %49 meselesi hayır cephesinin de gün boyu gündemindeydi Deniz Baykal'ın açıklamalarıyla. Muhtemelen sen de izlemişsindir. %49'u tutabilmek için tutmanın yolu adayı netleştirmek. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı bugünden söylesin. Olmayacaksa da çekilsin dedi Deniz Baykal. Buna ciddi tepkiler vardı. Bir dakika, o %49'u sen niye kendi tekelini alıyorsun? Niye CHP'nin evet. oyu gibi algılıyorsun diye. Bir de tabii Abdullah Gül meselesi var. Onu da ayrıca konuşalım ama bu %49'u çantada keklik gören bir görüntü var mı genel olarak?
Bence bu biraz önce söylemeye çalıştığım CHP'nin bu klasik anlayışından kaynaklanıyor. Yani kendi parti içindeki iç tartışmalarını dışa yönelik enerjilerinden daha fazla tartışmalarını daha fazla mesai harcamaları gibi klasik alışkanlıklarına benziyor. Oysa 16 Nisan'da durum değişti ve birçok insan bakımından şu noktaya geldik. CHP'nin kendi içinde yaşayabileceği iç tartışmalar ya da liderlik yarışları artık eskisine oranla 16 Nisan gerçeğinden sonra daha az ilgi çekici hale geldi. Oysa daha çok ilgi çeken şöyle bir şey var. 16 Nisan'da hayırın ulaştığı sonuç bakımından daha total, hele de 2019'u düşünüldüğünde daha toplam bir sonuç almaya, yani %50 artı 1'i yakalamaya yönelik çabalar daha ilgi çekici oldu. O yüzden geçmişe oranla CHP kurultaylarının ben eskisi kadar ilgi çekici olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki herkesin siyasette partiler devam ediyor. Herkesin kendi siyaseten genel başkanlık hakkı iddiası. Daha saygı duymak gerekiyor.
Yine de bir aday belirleme açısından önemli olmaz mı? O CHP'de olağanüstü kurultay, olan kurultay neyse neydi. Nasıl bir aday çıkacak ortaya sorusunun yanıtına ilişkin bize işaretler vermez mi? Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde adayım demesini beklemiyoruz değil mi bugünden Deniz Baykal'ın çağrısı üzerine?
Ben kesinlikle beklemiyorum yani kendisiyle
de görüştüm. Ya da
aday
değilim diye.
Pazar günü kendisiyle de görüştüm. Hiç orada öyle bir izlenim de edinmedim. Tabii ki senin söylediğin gibi siyasette 24 saat önemli olduğu için aday değilim de demez. Bugünden bunu net bir biçimde ortaya koymaz. Ama Deniz Baykal'ın dün akşam yani CHP'nin genel başkanı olacak kişi aynı zamanda 2019'un adayıdır anlamına gelebilecek sözleri, o açıklamayı yaptıktan sonra hayır oyu verenlerce büyük tepkiyle karşılandı. Tamam. Yani çünkü evet partiler, sendikalar, odalar ülkücüsünden HDP'lisine, mütedeyyininden sosyal demokratına, laikinden dindarına kadar bir cephe tarif ediliyor. Tek tek bağımsız kişilikler bile kendi gayretleri ve emekleriyle hayır oyu verdiklerini ya da bunu örgütlediklerini düşünüyorlar. Ve oralardan ne hakla bizim adımıza şimdiden bu karar verilebilir gibi tepkiler var. Ama CHP'nin kendi içinde mücadeleyi engelleyecek bir şey olmaz bu, ama CHP'nin başına gelecek adam otomatikman 16 Nisan'daki 49'un adayıdır demek herhalde 16 Nisan fotoğrafıyla tam uygun düşmez.
Tam uygun düşmüyor, ama bir de Ekmelettin İhsanoğlu tecrübesi var. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Onu akla getiren bir cümle yine Deniz Baykal'dan. Abdullah Gül'le ilgili. Şimdi herkes tabii AK Parti de dahil olmak üzere. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarında da vardı. Partiyi terk edenlerin pek iyi bir süreç yaşamadıklarına ilişkin tespiti. Bir Abdullah Gül isminin dolandığını görüyoruz. Abdullah Gül sessiz. Sen de yakından tanıyorsun. Biz de siyaseten bir takip etmişliğimiz var. Abdullah Gül sessiz, belli ki o tepkilere bakıyor. Hem AK Parti'de hem CHP'de hem diğer tarafta ne oluyor. Ama bu tip isimler için de çok erken bir tartışma gibi geldi bana. Yani Deniz Baykal tecrübeli bir siyasetçi. Olmayacakları mı göstermeye çalışıyor kendisinin olabilmesi için? Benim aklıma bu geliyor doğrusu yani.
Yani seninki çok çok net bir iyi bir gazetecilik sorusu. Ama Abdullah Gül meselesini referandum kampanyası sırasına kadar geri götürebiliriz. Hatırlayalım, belki AKP'ye yakın kesimler arasında da, hani referandumdan sonra da çokça yazı çiziyle uğraşanlar arasında polemikler var. Onların köşelerinde Abdullah Gül'e çık açıkça açıkla kardeşim sen hayır cephesinde misin şeklinde sataşmalar olmuştu. O süreç boyunca da sessiz kaldı. Aynen. Yani ben hayırcıyım demedi örneğin. Onu demesi beklenirdi.
Evetçiyim demedi.
Evetçiyim demedi. Şimdi referandumdan sonra da önce Saadet Partisi'ne mi gidecek? Hani hayır cephesinde olduğu için öyle bir şey oldu. Sonra Baykal'la mı görüştü ve dün akşam Baykal. Ben Baykal'ın Abdullah Gül'ün adaylığını uygun gördüğü şeklinde değil de senin söylediğin biçimde yorumlamak isterim bunu.
Yani olmazı hem, bir göstermek
evet,
değil mi?
Evet, evet, evet. Çünkü hem CHP'yi ana gövde olarak, esas olarak en güçlü CHP'nin adayını adres gösterip, hem de Abdullah Gül'ün aday olmayacağı, CHP'den CHP'li kimlik almayacağı ortada, şianın tabiatı. Üstelik de bir formülü var, diyor ki ya Kılıçdaroğlu aday olsun, itiraz etmeyiz Cumhurbaşkanlığı, olmayacaksa çekilsin, CHP'nin başına 2019'un adayı geçsin diyor. Abdullah Gül de derseniz, o zaman Abdullah Gül'ün de CHP'nin başına gelmesi gerekir bu mantıkla.
Evet, Abdullah Gül %49'un adayı olabilir. Gül aday olursa değerlendirmesi lazım diye birbiriyle çelişen iki tespiti var Deniz Baykal.
Bu iki tespit bence de çelişiyor. Hem CHP'nin adayı Cumhurbaşkanı olacak, genel başkanı, hem de Abdullah Gül de olacak. Abdullah Gül CHP'li olmayacağını herhalde en küçük çocuk bilebilir.
Yani burada Fazilet Partisi'ne gitsek kimse şaşırmaz, ama CHP'ye gelip de böyle bir kayıt yaptırma imkanının olmadığını herkes bilebilir. Herkes ama Abdullah Gül, bilmiyorum, sen bir öngörünü paylaşırsan sevinirim. Daha bekleyecek gibi geliyor bana.
Bence bekleyecek, çünkü Abdullah Gül bence şöyle bir politikacı.
Olmayacağım da demeyecek yani. Veya herhangi bir partiye de gitmeyecek.
Demek
ama
bence
bekleyecek.
Ayrıca tanıdığımız Abdullah Gül, biliyorsunuz Fehmi Koro gibi Abdullah Gül'ün hani yakınlığı olan bir gazeteci de kimi zaman bu konuyu yazıyor. O da net bir gün, takvim ya da karar veremiyor. Ama ben bütün bu yazılanlara bir ekleme daha yaparım. Abdullah Gül iç siyasette hani var olup olmamayı bütün kriterler dışında Türkiye'nin dış politikası ve dünyadaki algısıyla birlikte de değerlendiren bir siyasetçi türü. Dolayısıyla o koşullara da hep bakacaktır ileride eğer bir karar aşamasına gelirse. Şu aşamada bunun olduğunu asla düşünmüyorum.
Bir belki Muharrem İnce ve Fikri Sağlar'dan bahsedebiliriz. Bu 16 Nisan sonrasında Fikri Sağlar'la burada canlı yayında konuşurken şikayet etmişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygulamalarından. Evet. Abi peki bu olağanüstü hal, olağanüstü kurultay talebi midir bu diye sorduğumuzda hayır öyle bir şey söylemiyorum demişti. Ama bugün söylüyor. Diyor ki olağanüstü kurultay yapılması lazım. Muharrem İnce'yi de görüyoruz. O da Kılıçdaroğlu'nun nezaketi olağanüstü kurultay yapmayı gerektirir diye bir cümlesi söz konusu. Var yani içeride böyle bir kaynama olacak gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasını da istersen aktaralım biz dinleyenlere. Kapının önüne koyarım diyor kavga edeni. Yani bu kadar neydi? Ben böyle bir üslubu da daha önce pek görmedim yani CHP'de.
Evet. Kemal Bey'in üslubuna da çok benzemiyor. Hem referandumda hem daha önceki ona atfedilen üsluba da çok benzemiyor. Ama burası CHP. Bir kere hani seninle biz ikimiz bunun altını çizmeliyiz. Öbür partilere benzemez. Evet. Parti içi yarış en heyecan verici, en şehvetli bir biçimde süren ve herkesin oraya odaklandığı bir şeydir. Şimdi gelinen noktada sadece yenilgi duygusu da yok biliyorsun. Evet. Eskiden hep yenilgi duygusuyla olabiliyordu. Şimdi kaybedildi ama ulaşılan oy oranı itibariyle partinin iki katı oy oranı itibariyle de sanki hani
bir galiptir bu yolda mağlup falan gibi
gibi bir noktada yeni bir şey ama öncelikle bir CHP'de farklılıkla başlanmak istiyor. Tabii ki bence CHP biraz daha su götürecek, iç tartışmalar olacak öyle görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin de şöyle yapacağını düşünüyorum. Ne kadar bütün bu tartışmaların içinde yukarı çıkıp bakabilecek emin değilim ama kendisinin kafasında çok yakın bir zamandan itibaren çıkıp bu hayır cephesiyle kendisi ve kendisine yakın olan isimlerle görüşmeler yapıp 2019 tartışmaları yapmayı belki ilk aşamada isim değil ama o oluşan blokumsu havayı korumak yolunda görüşmeler
temaslar yapacaktır
toplantılar,
diyorsun.
Temaslar yapmak
ama olan sükrultay yapmayacaktır.
Kendi kafasında şöyle bir şey var. 2018 görünüyor.
Olan kurultay.
Siyasi partiler yasasına göre. Sanki onu 2017'nin sonbaharına çekmek gibi bir girişim var. O şöyle olabilir tabii. Mevcut delegelerle yapmak isteyebilir o zaman. Hani il ilçe kongrelerini yapmadan. Ona da parti içinde itirazlar gelebilir.
Gelmiş zaten Muharrem İnce'den bunu, bunu yapamaz diye.
Delege yenilenmesi istenir. Orada da şöyle tartışmalar çıkar. O zaman da 2019'a geliyoruz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri var. Hatta
Mart
ayında 2019 yerel seçimler var. Bir yandan da bütün partiler hep 2019 ama bir yandan da hiç unutmadığımız bir şey var. Erken seçim olabilir mi? Öne çekilebilir mi tartışması da var. Dolayısıyla bu tartışmaların odağında daha bir süre sıcak tartışmalarla gideceğiz.
Gideceğiz ve sesini yükseltenlerin daha da seslerini yükselttiğine de şahit olacağız herhalde önümüzdeki kuşkusuz dönemde. Kılıçdaroğlu zemin yoklar mı Erdem? Bununla bitirelim isterim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sence?
Bence bu aşamada istemez. Yani eğer hayır bloku dediğimiz Saadet Partisi'nden ÖDP'ye, HDP'den öbür sendikalara kadar ya da MHP'li muhaliflere giderse kendi ismiyle gitmeyecektir bu aşamada.
Hı hı, kendi ismiyle gitmeyecektir. Peki önemli. Çok teşekkür ediyoruz Erdem Gül katıldığın için, değerlendirmelerin için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Şimdi birçok yorum var tabii. Mesela Cumhurbaşkanı kadın olsun diyenler var. Ümit Özdağ'ı bu iş için uygun görenler söz konusu. Kadın aday olsun da kim diyenler var. Ona cevap olarak da Esra Erol yanıtını veren izleyicilerimiz söz konusu. Bu tartışmanın biz epeyce bir devam edeceğini göreceğiz. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kontrolü dışında bir olağanüstü kongre kurultay yaptırmayacaktır Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük olasılıkla Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde 2019 yılındaki seçimleri yapacaktır. O 3 seçimdeki sonuçlar zaten CHP'nin de hangi genel başkanla yoluna devam edeceğinin göstergesi olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığının pek olası olmadığını da söylememiz lazım. Abdullah Gül'ün CHP'nin de desteklediği bir aday olma ihtimali ancak eğer ikinci tura kalırsa, kendi adayları elenirse mümkün olabilir. Erdoğan'ın karşısında bir blok açısından bakıldığında, ama onun dışında daha çok konuşacağız bu meseleleri. Daha çok böyle bir bloklar oluşacak. O blokların adayları çıkacak ortaya. Ama şunu kabul etmek lazım. Buna itiraz eden çok fazlaydı Deniz Baykal konuştuğunda. Biz seçimlerin sonuçlarını kabul etmiyoruz, referandum sonuçlarını diyen bir grup var. Hayırcı grup. Bunlar seçimlerde hile yapıldığını söyleyerek bu seçimler geçersizdir diyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul etmesine de kızıyorlar. Ama kızsalar da 2019'a giden yolda takvim işlemeye başladı. Hatta kampanya başladı. CHP kendi içinde bu işlerle uğraşırsa o kampanyanın gerisinde kalacaktır. Yine daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın dış politikayla ilgili verdiği mesajlara biraz mercek tutalım.
Kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Ateşle oynuyor bazıları. Bu yönetimle gitmez. Bu yönetimle gitmediğini zaten toplum da biliyor. Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Kanun söz demek.
Devam edelim. En kritik başlıklardan birisi Avrupa Birliği ile ilişkiler. Referandum öncesinde kıyamet kopmuştu. Bu kopan kıyamet iç politikada da aslında kıyametin koparılmasına paralel olarak kıyameti koparanlara katkıda sağladı. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Referandum şirketlerinin yetkililerinin yaptığı açıklamalar bize bunu gösteriyor. Yani amaç hasıl oldu, oldu da seçim bitti, referandum bitti. Şimdi ne olacak? Avrupa Birliği ile ilişkiler nasıl yürüyecek? Çok ciddi bir aşınma da söz konusu. İşte buna ilişkin işaretleri var. NATO zirvesinden sonra AB yetkilileriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantı yapması talebi Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye iletildi. Haberlerini gördük. Özellikle hükümet medyasında bak gördün mü geldiler bize şu bu falan benzerinde bir üslupla verildi bu haberler üstelik. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bu konuya değindi yaptığı açıklamalarda hem de bundan sonra ne istediğini net bir biçimde ortaya koydu. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı, öncelikle FETÖ operasyonlarına hem Amerika Birleşik Devletleri'nden destek verilmediğini, Fethullah Gülen'in orada faaliyetlerine devam ettiğini söylüyor. Almanya'yı örnek gösteriyor. Almanya'daki gelişmelere bakıyoruz, rezalet diyor. Her türlü destek bu FETÖ'cülere veriliyor diyor. Bu destek niye veriliyor? Güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek için veriliyor diye bu referandum öncesindeki aslında kampanya cümlesini kullanıyor ve devam ediyor. Buradan işi Avrupa Birliği ile ilişkilere getiriyor. Benim diyor bir bakanım uçuş izni alıp Avrupa'ya gidemiyorsa buna bir çare bulmak lazım. Şimdi ne yapacağız diyorlar. Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları açmaktan başka çareniz yok. Bunu açarsanız ne ala. Açmadığınız takdirde Türkiye bunların kapı kulu değildir. Bugüne kadar ne söylendiyse, ne dendiyse hepsi yerine gelmiştir. Şimdi dün bir haber alıyorum diyor Cumhurbaşkanı. Burası önemli. Yakında NATO zirvesi var. Görüşme talepleri var. Zirve sonrasında AB yetkilileriyle görüşme talebinin Avrupa Birliği tarafından geldiğini zaten biliyorduk. 5 madde saymışlar diyor bu görüşmeyle ilgili olarak. İlk adımı Türkiye'nin atması gerekir. O hal kalkması gerekir vesaire vesaire. Geçin bunları geçin. Sen önce git Fransa'daki o heli kaldır. Biz bu terörle mücadeleyi neyle vereceğiz? Kardeşim diye de soruyor Fransa örneğinden yola çıkarak. Böyle şey olabilir mi diyor. Onlar o hal ilan edecekler biz edemeyeceğiz. Önce bu fasılları halledeceksiniz. Verdiğiniz sözleri tutacaksınız. Ondan sonra masaya otururuz. Aksi takdirde sizinle görüşecek bir şeyimiz olmaz diyor. Kestirip atıyor Cumhurbaşkanı. Bu bir pazarlığın parçası mı? Değil mi? Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki genişlemeden sorumlu komiserin bugün yaptığı açıklama var. Türkiye'yi bu şartlarda üye olarak görmek imkansız. Ekonomik ilişkilerin geliştirileceği bir ülke olarak bakılıyor artık biçiminde bir tespit ki Türkiye yıllarca bu imtiyazlı ortaklık cümlesine karşı durmuş, bununla da mücadele etmiş bir ülke. Şimdi ne oluyor sorusunun yanıtını Kader Sevinç'ten almak isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği temsilcisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz Kader Sevinç.
Merhaba Yavuz Bey.
Şimdi bakıyoruz açıklamalar aynı sertlikte devam ediyor ama bir taraftan da bir temas faaliyeti, çabası söz konusu. Hem Avrupa Birliği tarafında hem Türkiye tarafında. Buradan yapılan açıklamaların orada herhangi bir tepkisi oldu mu? NATO zirvesi sonrasında bir temas söz konusuydu. O temasa ilişkin bir gelişme söz konusu mu? Ne dersiniz? Nereye doğru evriliyor bu ilişkiler?
Evet, henüz tabii burada yankıları olması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Fakat şöyle bakmak gerekiyor. Biraz önce Sayın Erdoğan'ın sözlerini özetlediniz. Tabii ki bu çok ilginç. Yani bu başlıkları açın demesi olumlu bir şey. Çok güzel. Demek ki bu reformları yapmaya kendisini hazır hissediyor iktidarda. Evet. Ve kendisi de Cumhurbaşkanı olarak da bu gündemi destekliyor demek. O zaman tabii şu soru gündeme geliyor. Sayın Erdoğan ve kendisinin daha önceden bağlı olduğu ve kurucusu olduğu siyasi parti bu reformları Avrupa Birliği olmadan niçin yapmadı? Yani sadece bu reformları yapmak için Avrupa Birliği'nin bu başlıkları açmasına ihtiyaç yok. Bizzat kendisi söylemişti. Biz bu reformları, biz bu kriterleri
Kopenhag kriterlerini Ankara kriterlerini
yaparız ve yolumuza devam ederiz demişti. Ve bunu biz dört gözle bekliyoruz. Hala Kopenhag kriterleri Ankara kriterlerine dönüşüp dolayısıyla Türkiye'nin yargı bağımsızlığını, demokrasisini, basın özgürlüğünü her alanda Türkiye'yi ileriye taşıyacak ve birinci sınıf bir demokrasi haline getirecek adımları atması gerekirdi. Bunun yerine ne görüyoruz? Tam tersine Türkiye'yi bugün AKPM'nin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin ikinci sınıf bir demokrasi sınıfına düşülmesine neden olmuştur bu gerici anlayış. Dolayısıyla bütün yaşananları bunun bir sonucu olarak görmek lazım. Buradaki yansımaları bakımından ve özellikle şu NATO zirvesindeki görüşme talebi konusunda tabii birkaç şey söylemek gerek. Tabii görüşmek isteyenler kimler diye bakmak gerekiyor. Merkel, Juncker, Juncker Avrupa Komisyonu'nun başkanı. Ve daha önce Lüksemburg başbakanıydı. Tusk yine Polonya'nın başbakanıydı. Şimdi de AB Konseyi'nin başkanı.
Kişisel Tusk, atışmalar da oldu değil mi bu şey sırasında, referandum sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem Tusk hem Juncker arasında?
Tabii. Onlar da oldu. Fakat şu var. İlginç tarafı bu üç siyasi figür de EPP'nin yani muhafazakar ailenin AKP'nin daha önce Avrupa şüphecilerine katılmadan önce üyesi olduğu Avrupa muhafazakar siyasi ailesinin temsilcisiler. Ve bu üç siyasinin de dahil olduğu bu siyasi aile öteden beri zaten yine Johannes Hahn da aslında aynı ailenin bir parçasıdır. Öyle bir siyaset hareketten gelmektedir. Türkiye'nin üyeliğine zaten çok da sıcak bakmayan bir çizgideler. Dolayısıyla bu görüşmeden aslında benim görebildiğim kadarıyla şunu beklemek gerekiyor. Herkes için bir orta yolun bulunacağı bir çözüm arayışı olduğu görülüyor. Ama bunun tüm Avrupa'yı temsil eden, işte ilericileri, sosyal demokratları temsil eden bir tavır olduğunu da gözlemlemiyoruz burada. Burada yine çok dikkatli olmak gereken bir şey var. Türkiye'nin biraz önce vurguladığınız imtiyazlı ortaklık tehlikesine, ki bu bir sömürge düzenidir. Siz bizim masada olmadığımız, bizim karar mekanizmasında olmadığımız bir sistemin kararlarını bizim bizzat uygulamamız anlamına gelir ve kesinlikle kabul edilemez.
Buraya doğru evrildiğini siz de görüyorsunuz ama değil mi? Şimdi az önce bahsettiğiniz Johannes Hahn, Türkiye'nin Avrupa perspektifinden uzaklaştığını ve gelecekteki ilişkilerin ekonomi temelli olabileceğini söylüyor. Devam ediyor. Enteresan çünkü. Demokrasinin Türk versiyonu diye bir şey yoktur. Sadece bir tür demokrasi vardır. Türk halkı özgür yaşamak konusunda Avrupalılar da aynı haklara sahiptir. Türkiye'de yaşananlardan kısmen AB'nin sorumlu olup olmadığına ilişkin bir soruya da her zaman bir sorumlu bulunabilir diyor ama egemen devlet kendi kararını almıştır diyerek biraz işi Türkiye'ye de atıyor. Ve yeni bir ilişkiden bahsediyor. Bu yeni ilişki işte yıllardır Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgilenenler açısından çok yakın bir ifade. İmtiyazlı ortaklık. Bundan sonra bu noktaya doğru gider mi? Bir de sizin uyarınız var, diyorsunuz ki Avrupa Birliği'ne, bir dakika, burada demokrasiden uzaklaşıyor diye Türkiye'de %49 bu meseleye hayır diyenler var. Onları da cezalandırır noktada olamazsınız. Bu ilişkilerin devamı önemlidir diye geçen günde yaptığınız bir tespit vardı. Avrupa bunun farkında mı, yoksa artık iş çığırından çıktı gidiyor mu?
Evet. Özellikle bu imtiyazlı ortaklık noktasında Türkiye'deki iktidarın, siyasi iktidarın eylem ve politikaları Türkiye'yi zaten bu açmada sokmuş durumda. Avrupa Birliği içerisinde Türkiye karşıtları, Türkiye düşmanları, Türkiye'nin üyeliğini istemeyen kesimlerin elini müthiş güçlendirmiş durumdalar. Ve geçtiğimiz süre içerisinde, yıllar içerisinde kaybedilen o kadar büyük bir zemin var ki, evet, bunu gerçekten önümüzdeki yıllarda bu iktidar gittikten sonra da toparlamak son derece güç olacak. Sadece %49 değil, %50'nin çok üzerinde insan Türkiye'de bu düzene, tek adam düzenine hayır dedi. Aslında bu hayırın şöyle bir anlamı da vardı. Biz demokratik bir Türkiye istiyoruz. Biz bir Avrupalı demokraside yaşamak istiyoruz. Sadece Kopenhag siyasi kriterleriyle de değil, onun da çok ötesine geçeceğimiz bir standartta yaşayabilmek istiyoruz. Hem demokratik hem sosyoekonomik açıdan. Bu mesaj çok net bir mesajdı. Hı hı. Burada şimdi tabii Johannes Hahn'ın verdiği mesajlara bakınca şöyle bir tarafı var. Doğru tespitleri var. Evet, tabii Türkiye'de demokrasi gerçekten son derece zorlu bir süreçten geçiyor. Antidemokratik gelişmeler şu anda zirve yapmış durumda. Bir çok şaibeli bir referandum süreci geçirildi. Hala bunun mücadelesi sürmekte. Ama Avrupa Birliği de bu kadar yıldır Türkiye'de olup biten konusunda doğru düzgün bir analiz yapıp ve bu analiz gereğini yaparak, eyleme dönüştürerek, işte bu müzakere başlıklarını açarak demokrasi, yargı, özgürlükler gibi alanlarda.
Kilitlediler yani onu da Türkiye açısından baktığınızda, biraz daha geriye gittiğinizde Kıbrıs görüşmelerinden bu yana aslında Türkiye'ye ciddi bir haksızlık yapıldığı da açık. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
Doğru. İşte bunu yapmış bir Avrupa Birliği'nin bugün çıkıp da Türkiye'deki iktidarın bütün şeylerini söyledik, bunları bir kenara koyarak, bugün çıkıp da Türkiye antidemokratik bir ülke oldu, o zaman biz de ilişkilerimizi yalnızca demokratik, yalnızca ekonomik ilişkilerle sınırlı tutalım demesi tam bir hipokrasidir. Bu ne Avrupalılığa yakışır ne demokratlığa yakışır. Nasıl demokrasinin bir Türk versiyonu yoksa, Türkiye'ye özgü bir versiyonu yoksa, Avrupalılığın da muhafazakarlara özgü bir tanımı yok. Avrupalılık o zaman mutlaka şu anda katılım süreci içerisinde olan ülkelerle, sadece Türkiye'de değil unutmayın, Batı Balkanlar da var ve orada da aynı sorun yaşanmakta şu anda. Buralarda da daha fazla angajman, daha fazla Avrupa gündemini var etmek, Türkiye'de daha fazla var olmak ve işin gereğini yapmayı gerektirir. Bunu Kıbrıs meselesinden tutun da vize serbestlisine kadar. Evet. Çünkü bunlar hep topluma ulaşan, toplumun Avrupa algısını ilgilendiren ve etkileyen konular. Avrupa bugüne kadar yaptığı hatalarla Sayın Erdoğan'ın ve Türkiye'deki antidemokrat, anti-Avrupalı pek çok kesimin değirmeninde su taşımıştır.
Şimdi yeni gelen bir haber var. Onu siz de telefondayken biz dinleyenlere aktarmış olalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO marjında 24-25 Mayıs'ta yapılacak zirvede AB yetkilileriyle görüşmelerin ardından AB ile büyük bir zirve yapılacak diyor. Bunun tarihine ilişkin bilgi vermiyor. Almanya'daki seçimlerden önce mi sonra mı diye bir soru üzerine de bunu seçimlerle tutmamak lazım, seçimlere bağlamamak lazım. Onun dışında diyor ve hata yaptıklarını anladılar diyor. Bu süreci devam ettirmek istiyorsa AB'nin Türkiye'ye nasıl davranacağını öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Hata yaptıklarını anladılar. Hatta bazı dışişleri bakanları Malta'da hata bizde, düzeltmek için ne yapalım diye sordu bana diyor. Böyle de bir hava var hükümet tarafında. Bakalım bu zirve gerçekleşebilecek mi? Önce sen yap, önce sen yap gibi bir müzakere süreci yürüdüğünü görüyoruz. Yani sen önce o hali kaldır, devam edelim. Hayır, önce sen şu söz verdiklerini yap, öyle o hal kalksın gibi bir müzakere. Bakalım sonucu ne olacak? Çok teşekkür ediyoruz Kader Sevinç. Hiç katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği temsilcisi Kader Sevinç, Avrupa Birliği'nin de bu meselede günahsız olmadığının altını çizdi özellikle, ki bunun hatırlatılması önemli. Kıbrıs'taki görüşmelerde, orada iki tarafın birleşmesi için yapılan referandumda Rum tarafı hayır dedikten sonra Rum tarafını üyeliğe kabul edip devam eden süreçte hem Fransa, Sarkozy yönetimiyle beraber müzakerelerin bazı başlıklarının askıya alınması, Kıbrıs Rum tarafının bir takım müzakere başlıklarını engellemesiyle Türkiye'nin motivasyonunun gerçekten sıkıntılı bir hale gelmesinde büyük etkisi var Avrupa Birliği'nin. Merkel de bu vebalin altındaki isimlerden birisidir. Her ne kadar ilişkileri koparmamak için gayret sarf etse de. Bugün gelinen noktada tabii Türkiye'nin vaziyetiyle ilgili demokrasiden uzaklaştığı demek mümkün. Ama müzakerelerin açılması gerektiği talebi de gerçekçi olmasa bile haklı bir talep olarak ortaya çıkıyor. Bütün dünyanın dikkatini çeken küçük Aylan Kulli'nin o fotoğrafı, o fotoğraf aslında bütün dünyayı bir dakika ne oluyoruz dedirtmişti. Gerçekten iç parçalayıcı bir durumla karşı karşıya bütün dünya.
Haber almak için, haberi anlamak için Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bir başka kritik mesaj da Suriye'deki gelişmelerle ilgiliydi. Bir tarafta Suriye'de YPG'lilerle Rus askerleri görüntü veriyorlar. Bir tarafta Amerikan askerleriyle YPG'liler görüntü veriyorlar. Bu fotoğraflar, videolar bol miktarda önümüzden geçiyor. Yani Türkiye'nin yaptığı operasyon sonrasında Sincar'a bu görüntülerin daha da sık olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kritik ziyaret yapacak. Birisi Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de görüşmek üzere yapacağı ziyaret. Bir diğeri de Washington'da Trump'la yapacağı görüşme. İkisi yarın Rusya'yla o temas gerçekleşecek. 16-17 Mayıs'ta da Trump'la gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu kritik ziyaretler öncesinde bugünkü partiye üye olma merasiminde şöyle bir cümlesi var. Diyor ki gereği neyse onlara da onu yapıyoruz diyor. Onun için YPG, PYD bunların Kuzey Suriye'deki hedeflerini kursaklarında bırakacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başkasından bize hayır yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani bu tek taraflı karar verilen operasyonların devam edeceğine ilişkin mesajını net bir şekilde ortaya koyuyor. Dedik ya Putin'le görüşmesinden hemen önce, 16 Mayıs'ta Amerika ziyaretinden de kısa bir süre önce. Bunun ne manaya geldiğini konuşalım istedik. Aynı zamanda hem Rusya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile birlikte fotoğraf vermeleri ne manaya geliyor? Değerlendirmeyi bir uzmandan alalım. Doktor Bora Bayraktar, gazeteci, akademisyen, telefon attığımızda. Hoş geldin Bora.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Bugün Cumhurbaşkanı bu konuşmasında zaten bu meseleyi ele almasa şaşırtıcı olurdu ama bu meseleyi de ele aldı, üzerinde değerlendirmesini de yaptı. Bir küçük serzeniş de vardı, dostlarımız yardım etmese bile biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diye. Ama Sincar'a yapılan bu hava operasyonu sonrasında sanki Türkiye'nin Suriye topraklarında YPG'yi hedef alan bir operasyon yapması da güçleşti. Hem Rusya hem Amerika birlikte fotoğraf veriyor YPG ile. Ne diyorsun sen bu ziyaretler, kritik ziyaretler öncesinde verilen bu mesaja ve alandaki gelişmelere?
Tabii Türkiye'nin mesajından başlarsak bence öncelikli olarak Türkiye yani burada Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi eğer müttefiklerinden destek bulamazsa kendi işini elinden geldiğince, gücü nispetince çözmeye çalışacağını gösterdi. Bir anlamda da Washington ve Soçi'deki görüşmelerden önce Türkiye'nin pozisyonunu çok fazla açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde ortaya koymuş oldu. Biraz da Cumhurbaşkanı'nın müzakere masasında bence elini de güçlendirmeye yönelik bir adımdı. Yani bu operasyonları gerçekleştirmiş bir şekilde masaya oturacak. Ama tabii ki Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili Amerika'nın, Rusya'nın çok net bir tavrı var. Ve Türkiye'nin burada çok fazla güçlenmesini, burada çok ağırlığını koymasını istemiyorlar. Bunu zaten Fırat Kalkanı Operasyonu'nun son günlerinde Manbij meselesinin önü kesildiği zaman net bir şekilde gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya Özgür Suriye ordusuyla birlikte ilerlemesinin önüne set çekildi. Aslında buraya çok büyük birlikler kaydırılmadı. Fakat bayrak gösterildi ve bunun üzerinden bir caydırıcılık ve Türkiye'nin atacağı adımları daha fazla hesaplamaya, zorlamaya dönük adımlar atıldı. Hatırlayacaksınız, Dışişleri Bakanı Amerika'nın sözcüsü Mark Toner şunu söyledi. Türkiye sinyal operasyonlarıyla bizim askerlerimizin hayatını tehlikeye attı
dedi. Evet.
Tehlikeye attı. Şimdi daha buraya yeni birlikler kaydırarak bunları o bölgede dolandırarak...
Bir de sınıra falan konuluyor yani onlara. O sınıra konulmasının nedeni oradan bu tarafa atışların engellenmesi mi, yoksa buradan o tarafa bir operasyonun engellenmesi mi?
Net bir şekilde Türkiye'nin buraya bir kara operasyonunun önüne geçmek için yapılan bir hamle. Burada biz dolaşıyoruz. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman karşınıza sadece PYD olmayacak, bizim askerlerimizin de hayatını riske atmış olacaksınızın altını çizen bir hamle. Yani şu söyleniyor Türkiye'ye, kendi güvenliğinle ilgili attığın adımlar sınırın bu tarafına geçtiği anda biz buna sıcak bakmıyoruz mesajı veriliyor. O konuda da tabii Türkiye'nin bence pozisyonunu bu çok da caydıracak, yani en azından siyasi anlamda bir hamle değil. Cumhurbaşkanı bugün kararlılık ifadesinde bulundu. Yani şunu anlıyoruz biz buradan. Türkiye Amerika ile PYD konusunda eğer Trump yönetimiyle, Trump'la görüşmeden de bir şey çıkmazsa anlaşamayacak. Ve Türkiye fırsat pencereleri açıldıkça burada bu operasyonları zorlayarak orada PYD'yi ve Amerika'nın oradaki operasyonlarını rahatsız edecek.
Bir anlaşma yani, bekliyor musun sen Bora? Çünkü... Eğer bir anlaşma olacaksa niye zaten bu gösteri, bayrak gösterisi yapılıyor? Anlaşma olacaksa ona göre bir zemin de o görüşmeden önce hazır hale getirilmez mi? Yoksa orada da mı bir pazarlık için el güçlendiriliyor?
Bence burada yani Amerika'nın Suriye'deki atacağı adım çok netleşmiş değil. Obama yönetiminin meseleye hakim olması 8 ay sürmüştü yani iş başına geldikten sonra. Donald Trump'ın 3. ayını bitirmek üzere 4. ayındayız. Dolayısıyla tam olarak meseleye hakim olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Obama döneminde Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na verilen bir görev var. Bu PYD, IŞİD meselesinde, Rakka meselesinde bunlar o minvalde ilerliyorlar. Fakat siyaseten bu Amerika'nın NATO operasyonunu ve Rusya karşısındaki Güney Cephe meselesini tehlikeye atan bir durum ve bundan da rahatsız olan bir çevre var Amerika içerisinde. Zaten dikkat ederseniz Türkiye'nin operasyonundan sonra gönderilen komutan, Amerikalı komutan Avrupa Kuvvetler Komutanı, yani Avrupa'dan geldi, Brüksel'den geldi. Oysa ki Türkiye'nin operasyon yaptığı saha Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, General Votel'in alanı. Dolayısıyla burada Türkiye'yi teskin etmek veya belli bir dengede tutmak, Avrupa İttifakı'nı, NATO'yu ayakta tutmak için endişe eden bir Amerika var. Ama aynı zamanda burada operasyonunu, yani Orta Doğu operasyonunu yürüten ve burada Türkiye'yi çok da öne çıkartmayan bir Amerika var. Dolayısıyla bu ikisi arasında da bir gerilim var ve bunlar kararı vermiş değil.
Ama bu arada süreçte devam etmiyor. Mesela bugün gördüm ajanslarda yine Tapka'yı aldı diye Suriye Demokratik evet. Güçleri. Yani orada bir Cumhurbaşkanı bugün diyor ki Rakka operasyonu var diyor, Memmiç operasyonu var diyor. Hala biz bunlardan vazgeçmedik diyor ama sanki Rakka operasyonunda operasyon bir noktaya doğru ilerlemiş. Rakka operasyonu için bölgeyi boşaltan Suriye Demokratik Güçleri ya da PYD'nin o boşluğunu Amerikan askerleri bayrak göstererek doldurmuş ve mesele ilerlerken Türkiye hala bir sonuç bekliyormuş gibi bir hava biraz gecikmiş bir şey gibi geliyor bana, bilmiyorum.
Yani şöyle, şimdi bakın bu mesele çok uzayacak. Yani bugün Rakka'yı PYD ele geçirse bu işler bitecek mi? Daha da kötü hale gelecek. Çünkü yani bu bir Kürt-Arap savaşına doğru gidiyor bölgede. Yani buradan Rakka'da PYD hakim olsa bunların orada tutunması çok zor. Buraya kurulacak bir PYD yapılanmasının denize çıkışı olmadan Türkiye'nin kuşatmasında nefes alması çok zor. Yani ben şöyle tanımlıyorum bunu, makinaya bağlı bir hasta gibi yaşatacaklar bu garnizon yapıyı. O yüzden burada Türkiye ile ilişkileri bir şekilde devam ettirmek durumunda kalacak Amerika. O açıdan da ben bu görüşmede, yani Trump'la görüşmede Cumhurbaşkanı'nın bazı meseleleri getirip ikna etme şansının olduğunu düşünüyorum ama yani bunun yansıması, sahaya yansıması uzun olacak. Şuna da katılıyorum. Evet, biz bunları konuşurken bir taraftan da işler yürüyor.
Trump mesela Cumhurbaşkanı'nı ikna edebilir mi? Öyle bir ihtimal var mı?
Hiç ihtimal vermiyorum. Yani burada PYD, PKK meselesi Türkiye'de hangi iktidar olursa olsun, kim Cumhurbaşkanı, Başbakan olursa olsun yani çok fazla taviz verilebilecek bir konu olmaktan çıktı. bir barış süreci de denendi biliyorsunuz ve ondan sonra işte yeniden şiddetin tırmanmasıyla masa da devrildi. O açıdan ben PKK konusunda bir geri adım, bir taviz vereceğini zannetmiyorum. Ama bir şekilde hani anlaşamamak konusunda anlaşıp yola da devam edilebilir. Çünkü diğer taraftan bir de Rusya faktörü var. Rusya'da
tam da onu soracaktım. O da mesela Kürtlerle, Suriye'deki Kürtlerle yakın ilişki içinde olmak. Sanki Amerika ile aralarında bir yarış varmış gibi görüyorum ben buradan. Yani bir uzaktan bir izleyici olarak söylüyorum. Senin yorumunu da merak ederek.
Yani şöyle tabii ki burada şu var. Yani PYD ve Suriye Kürtleri burada iki tarafında Türkiye'yi belli bir noktada tutmak için, dengelemek için kullandıkları bir araç. Ama stratejik olarak baktığımız zaman nihayetinde Rusya parçalanmamış bir Suriye'yi istiyor kendi kontrolü altında. Amerika ise Suriye'yi parçalamak ve bunun içinden kendi payının düşeni alıp Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki yayılmasını ya da güçlenmesini frenlemeye ve bir yönüyle de Irak'ta Musul Basra eksenini sağlam almayı düşünüyor. O açıdan o ikisi arasında bence rekabet daha ağır basıyor. Yani ben Amerika ile Rusya'nın taktik olarak aynı denk düşebileceğini ama stratejik olarak ayrı noktalarda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bence bu ayrılığın üzerine giderek pozisyonunu belli bir noktaya çekebilir.
PYD, ama yani çok... PYD de fena götürmüyor diyebilir miyiz? Çünkü bir açıklaması vardı. PYD'den bir açıklama vardı geçen gün. Ruslarla ilişkilerimiz çok iyi, şu noktada beraber birlikte hareket ediyoruz diye. Hem Amerika ile ilişkileri iyi götürüp orada Rakka operasyonuna dahil olmak, hem Ruslarla ilişkileri böyle sıcak tutabilmek, orada da iyi bir politika gidiyor gibi.
Ben şöyle düşünüyorum, yani PYD ölçeğinde bir yapı için Rusya ve Amerika arasında bir denge kurmak çok zor. Eninde sonunda bir tercih yapmaya zorlanır ve orada da bence sıkıntı yaşayabilir. Yani bir de tabii Suriye rejimini de işin içine katmamız lazım. Evet. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacaksa burada PYD'nin biraz daha Rusya'ya yakın durması lazım. Böyle Amerikan bayrakları dolaştırarak Moskova'ya çok da pozitif mesajlar gönderemezler. Yani onun da bir tıkanma noktası gelebilir ama şu anda işe yaradığı için Türkiye'yi dengeleme konusunda iyi gidiyor gibi görünüyor. Ama bence stratejik açıdan uzun vadeli baktığımız zaman PYD için yani sıkıntının da çok uzak olmadığını düşünüyorum.
Yarın yapılacak Putin-Erdoğan görüşmesinden bölgeye etkileyecek bir sonuç bekler miyiz?
Onu göreceğiz. Bir yandan da Suriye'de Astana görüşmeleri var Kazakistan'da. Onunla da paralel gidecek herhalde. Biraz bir güvensizlik olduğunu ben seziyorum şu anda Türkiye ile Rusya arasında. Özellikle Amerika'nın müdahalesinden sonra Türkiye'den gelen açıklamalar, Amerika'yı destekleyen açıklamalar biraz Rusya'yı kızdırdı gibi geliyor bana. Bakalım orada yani Putin-Erdoğan arasında nasıl bir diyalog geçecek. Ama ben çok kolay bir görüşme olacağını zannetmiyorum. Belki ateşkesi yaşatma adına, bu 10 Aralık'taki Moskova Deklarasyonu'nu yaşatma adına taraflar adım atabilirler. Ama çok dengeli gideceğini, yavaş hareket edileceğini zannediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Bora Bayraktar, gazeteci, akademisyen. Bölgeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan ve kritik ziyaretler öncesinde bize son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin yaptığı açıklamalarla biraz elindeki kartları güçlendirmeye çalıştığını da aktardı. Hem Rusya'da Putin'le bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem de Washington'da Donald Trump'la, belki o Trump görüşmesinden sonra biraz daha önünü görme imkanı olabilir. Türkiye dış politikasının, gözlemcilerin ona ilişkin değerlendirmeyi de o görüşmelerden sonra ve verilecek mesajlardan sonra net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Ama hem Bora Bayraktar hem başka bir takım uzmanlar Amerika'yı tek bir Amerika olarak görmemek gerektiğini, bölgede, arazide iş yapan askerlerle Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir takım uzmanların arasında görüş farklılıkları olduğunu ısrarla aktarıyorlar ve altını çiziyorlar.
Bir de bunu dinle.
Aslında konuştuğumuz mesele evlilik programlarının bitip bitmemesi değil de bir kanun hükmünde kararname ile televizyonların nasıl yayın yapılacağına ilişkin düzenleme getiriliyor olması.
Biz muhalefete mensup RTÜK üyeleri olarak bu kanun hükmünde kararnamenin ve bundan öncekilerde olduğu gibi hiçbir yerinde değiliz, hiçbir bilgimiz yok.
Yani yarın mesela desibeli şu kadar olan tartışma programlarının yapılması bilmem ne falan diye bir şey gelse ne yapacağız?
ben daha vahimini söyleyeyim. Programlarda, tartışma programlarında, söz programlarında, dizilerde, filmlerde kullanılan ifadeler dolayısıyla ekran karartma, yayın durdurma ve lisans iptali yolunun geniş, keyfi bir şekilde açılmış olduğuna şaşıyorum şimdi. Bir de bunu dinle.
Evet, biz dış politika meselesini bıraktık ama YouTube üzerinden bu tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Hayli de hararetli bir tartışma aslında Türkiye'de bu konuya ne kadar ilgi olduğunu da gösteriyor. Şimdi bambaşka bir konuya gidelim. Aslında çok başka da değil baktığınızda. Bugün FETÖ'yle mücadele, terörle mücadele, OHAL, akademisyenlerin ihracı, bütün bunları tartışıyoruz. Bunları tartışırken Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber vardı. Diyor ki o haberde akademisyen, Çukurova Üniversitesi'nden bir akademisyen önce Alevi, sonra PKK'lı ve FETÖ'cü diye meslektaşlarını ihbar etti. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent Serdar Korucu benim yerime atanmak istiyor diyerek meslektaşını önce Alevi ayrımcılığı yapıyor diyerek şikayet etti diyor haberde. Bu 15 Temmuz öncesinde oluyor. Sonuç alamayınca PKK'lı dedi. Diğer meslektaşını ise FETÖ'cülükte suçladı diyor. Kemal Göktaş yaptı bu haberi. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Korucu'nun 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra kendisinin yerine atanmak isteyen akademisyenle onu atamak isteyen fakülte yönetim kurulu üyesi iki akademisyen hakkında savcılığa dilekçe vererek FETÖ ve PKK üyesi olduklarını iddia etti. Barış İçin Akademisyenler Grubu'ndan yardımcı doçent doktor Hakan Mertcan hakkında bu itiraz üzerine takipsizlik kararı veriliyor. Yardımcı doçent doktor Günal Kurşun hakkındaysa yazılarından ötürü FETÖ üyeliği iddiasıyla dava açılıyor. Yani bu şikayetler bir noktaya en azından şikayet edilen iki isimden biri için ulaşmış oluyor. Peki bir akademisyen diğer akademisyenleri savcılığa bu şekilde niye şikayet eder diye düşündük. Şikayet ettiği iddia edilen isimle yardımcı doçent Serdar Korucu'yla konuşalım istedik. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent Serdar Korucu telefon hattımızda. Hoş geldiniz Serdar Korucu.
Merhabalar, iyi akşamlar diyorum.
Teşekkür ederiz. Nedir bu haber? Siz meslektaşlarınızı FETÖ'cü, Alevi ya da PKK'lı diye savcılığa şikayet ettiniz mi gerçekten?
Efendim, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu devirde bir akademisyenin başka bir akademisyenin hele hele Alevi diye şikayet etmesi vesaire akla mantığa sığıyor mu gerçekten? Böyle bir şey olabilir mi?
Ben haberden yani, yola çıkarak soruyorum. Evet.
Tabii yok, ben sizin şahsınızda değil ama yani katında da bugün gerekli yasal işlemleri başlattık. Ben açıkçası demek vermemek eğilimindeydim. Fakat arayan arkadaşlar da biraz ısrarcı oldular. Sizi de kırmak istemedim. Ben çok kısa şöyle bir şey söyleyeyim. Hani hele hele Alevi diye böyle bir akademisyeni şikayet etmek, ihbar etmek söz konusu dahi olamaz. Mümkün değil. Bu yönde herhangi bir belge, delil, kanıt vesaire sunsunlar. Ben mesleği bırakıp hani ülkeyi terk etmeye ben hazırım. Böyle bir şey katiyen söz konusu değil.
Peki PKK'lı ya da FETÖ'cü şöyle, diye şikayette bulundunuz mu?
Hayır efendim, hayır mümkün değil. Bakın şöyle isim isterseniz çok kısa söyleyeyim. Hakan Mertcan anayasa hukukçusu olmadığı halde anayasa hukuku kadrosuna atanmak istedi. Ve bu noktada benim üzerime maalesef çok hani nasıl diyelim örgütlü bir şekilde hakkımda bir takım iddialar ortaya attılar. Bu iddialardan birisi de benim mezhepçi bir ayrılık, mezhep ayrımcılığı yaptığıma dairdi.
Bu Alevilik meselesini diyorsunuz değil mi burada?
Evet evet, fakat hani bu yönde ortaya koydukları hiçbir delil yok, hiçbir belge yok, hiç böyle bir şey yok. Ben hani seküler bir hayat tarzına mensup, yani kendi öğrencilerine nereli olduklarını dahi sormayan, bu tip şeyleri kesinlikle kendi kişisel hayatına zerre önemsemeyen birisiyim. Bu böyle bir şey yapmaya çalıştılar, bir yafta yapıştırmaya çalıştılar. Hakan Mertcan'la ilgili benim ne Alevi olduğuna dair, ne PKK'lı olduğuna dair, ne de hele FETÖ'cü olduğuna dair hiç böyle bir iddiam yok. Taylan Koç, PKK akademisyenleri bildirgesine imza atmış bir arkadaşımızdır. Kendisi bundan dolayı zaten YÖK ve Bakanlar Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir. Kendisiyle ilgili PKK'lı olduğuna dair, FETÖ'cü olduğuna dair, hele hele Alevi olduğuna dair yine
siz kimseyle ilgili herhangi bir yere herhangi bir şikayette bulunmadınız mı?
Şöyle, sadece şöyle söyleyeceğim. Yani Hakan Mertcan ve Taylan Koç'la ilgili. Ha şöyle, benim 4 yıl önce yardım doçentlik atama sürecinde beni hedef alan bir takım psikolojik yıpratma eylemleriyle ilgili benim suç duyurularım oldu elbette ki.
Fakat, neyle ilgili ama yani beni yıpratmaya çalışıyorlar veya bana haksızlık ediyorlar diye mi? Efendim, ya da şöyle, Aleviler ben, şöyle tamam, böyle diye mi?
Hayır, efendim Aleviler kesinlikle, bakın bunun telaffuz edilmesi bile benim için bir zuldür. Asla.
Hayır, açıklığa kavuşsun yani diye derdim o yani. Böyle, onu sorayım.
Tabii ki, tabii ki.
Nasıl bir şey, şey yaptın?
Ben kendi fakültemde ve kendi alanımda ilan edilmiş bir kadroya başvurma kararı aldığım anla itibaren bu ismi geçen arkadaşlar tarafından özel hayatımla ilgili efendim işte ne bileyim başka bir takım hani konuyla hiç alakası olan bir takım konularla ilgili köşeye sıkıştırmak istedim. Ve hakkında asılsız bir takım isnatlarda bulundu bu arkadaşlar.
Nerede yapıyorlar bunu? Onlar da mı savcılığa yani, şikayette bulunuyorlar ya da YÖK'e ya da dekanlığa?
Yani şöyle daha ziyade el altından rektör beyi, dekan beyi etkilemek üzerine dayalı bir...
Ama sizin haberiniz oluyor bundan öyle mi?
Şöyle yani fakülte yönetim kurulunda mesela çok açık benimle ilgili ortaya atılan bir takım iddialar var. Bu iddialarla ilgili benim zaten yapmış olduğum suç duyurularım vesairelerim ortada. Fakat bu suç duyurularının hiçbirisinde bu arkadaşların özellikle Hakan Mertcan ve Taylan Koç'u şikayet ettiğim doğrudur. Fakat FETÖ'cü, Alevi, PKK'lı diye asla. Tamam mı?
Ne
asla
diye şikayet ettiniz?
Bilal Kurşun. Efendim yaptıkları eylemlerden dolayı şikayet ettim. Yani kimlikleri vesaire beni ilgilendirmez. Hele hele böyle bir
ne
şeyden
onu şey yapamadım. Anlayamadım.
Şöyle efendim, eğer vaktiniz varsa bana hani bir buçuk saatlik bir program ayırırsanız ben bunları...
Hayır ama yani ne tip bir eylemden dolayı şikayet ettiğiniz üç cümleyle söyleyebilirsiniz. Bir buçuk saate ihtiyaç olur mu?
Şöyle, tamam şöyle çok kısa özetleyeyim o zaman. Yani benim kendi fakültemde, kendi alanımda açılmış bir yardım doçentlik kadrosuna bilimsel jüri değerlendirmeleri, bilimsel jüri değerlendirmesi de benim lehime geldiği halde keyfi bir şekilde son dakikada biz atama yapmıyoruz, vazgeçtik diyerek atama yapmaktan vazgeçildi. Bunun üzerine idare mahkemesine dava açtım, kazandım. Kadroya tamam, atama mahkeme yolu yapıldı. Tamam. Beni hedef alan eylemlerle ilgili olarak tazminat davası açtım, onu da kazandım.
Tamam.
Anlatabiliyor muyum? Fakat mesele benim bu arkadaşların eylemleriyle ilgili görevi kötüye kullanma vesaire bir takım suçlardan dolayı suç duyurusunda bulunmamla başladı. Görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma şeklinde şey yapabileceğimiz, özetleyebileceğim suç duyurularım oldu. Yaptınız. Bunun evet üzerine hani böyle bir karşı atak. Şimdi yani
şimdi siz böyle yaptınız. Siz görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma diye suç duyurusunda bulundunuz. Savcılığa değil mi?
Evet evet. Yani savcılığa suç duyurusunda bulundunuz. Zaten yargılama izni alınma kadına YÖK'e dosyayı gönderdi. YÖK'te bir takım incelemeler yapıldı. Ve tam tersine bu arkadaşların beni hedef alan asılsız iddiaları üzerine YÖK denetleme kurulu zaten üniversitenin bir inceleme başlatmasını tavsiye etti. Fakat aradan 3 ay geçmiş olmasına rağmen üniversite bu arkadaşlar hakkında herhangi bir soruşturma başlatmadı. Yani dolayısıyla ortadaki durum aslında
yani şimdi ben doğru mu anlıyorum? Bir kadro vardı. Siz bir kadroya atanacaktınız ama bu kadroya atanmanız bu iki isim tarafından engellenince siz mahkemeye gittiniz. İdare mahkemesi kararıyla o kadroya atamanız gerçekleşti. Sonra siz evet, bu yapılanlarla ilgili hem görevi ihmal hem görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda evet bulundunuz. Bununla aynen ilgili soruşturma başlatıldı. YÖK'e dosya gönderildi ve mesele evet bundan ibaret. Ne Alevilik var, öyle, ne PKK'lık var, ne FETÖ'cülük var, öyle mi?
Sadece şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz ben Hakan Mertcan ve Taylan Koç'la ilgili açıklama yaptım. Günal Kurşun'la ilgili mesele biraz daha farklı. Kendisi hem gezi sürecinde hem 10-20 Aralık döneminde hükümeti yıkmaya yönelik tüm faaliyetlerin içerisinde aktif bir şekilde yer aldı. Ayrıca Zaman gazetesinde köşe yazarlığı gerçekleştirdi ve esas mesele şu, 15 Temmuz sürecinden sonra Çukurova Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Fatih Bilgili, Dekan Yardımcısı Doçent Ömer Korkuç ve benim çok değer verdiğim, çok kıymetli FETÖ'yle hiç alakası olmayan bir takım isimler sahte bir FETÖ operasyonuyla gözaltına alındılar. Yani 15 Temmuz'dan yaklaşık bir hafta sonra. Ve ben çok yakından tanıdığım, FETÖ'nün hiçbir alakası olmadığını bildiğim bu hocalarımın bir FETÖ operasyonuyla gözaltına alındığı kanaatiyle, yani FETÖ soruşturmalarının sulandırıldığı kanaatiyle Cumhuriyet Savcılığına başvurdum ve kendi dekanıma, dekan yardımcıma ve çok değer verdiğim kıymetli akademisyen hocalarıma sahip çıkmak adına Cumhuriyet Savcılığı'nı bu yapılan operasyonun yanlış olduğu konusunda uyardım. Ama tabii mesele bundan ibarettir aslında.
Peki günah, onu uyarırken Günal Kurşun'da FETÖ'cüdür mü dediniz?
Yani sizce benim söylememe gerek var mı bunu? Veya hani mesela ben söyledim diye mi bu arkadaş ihraç edildi sizce? Mesela hani Zaman Gazetesi'nde yazıyor
hayır,
olması
söylediniz
vesaire...
mi söylemediniz mi? Ben onu hayır bir de ifadeniz var da Gezi sürecinde hükümeti yıkma faaliyetlerinin içinde yer aldı diye bu 2013
yani
yılında
bu benim...
olan bir mesele evet, ve böyle net bir şekilde ama bunu... kişisel değerlendirmeyi yaparken bu çok kullanılan da bir şey o nedenle söylüyorum. Bunun evet. içinde yer aldı diyorsunuz sonra işte hükümeti yıkma...
Kullanmasam mıydım özür diliyorum pardon.
Hayır.
Onu şey yapalım isterseniz onu dikkate almayayım. Yani ben
siz Günal Kurşun'u onu... da o bu insanlar FETÖ'cü değil derken bir kumpasa kurban ediliyor derken Günal Kurşun asıl FETÖ'cüdür mü dediniz yani savcılığa?
Yani şöyle hani soruşturmanın FETÖ 15 Temmuz'dan sonra başlayan soruşturmanın FETÖ'yle ilgisi olmayan kişilere doğru yönlendirildiğini, soruşturmanın sulandırıldığını ve bu şekilde hakikate ulaşılamayacağını ifade ettim. Bu noktada Günal Kurşun'la ilgili tabii ki savcılığı bilgilendirdim. Fakat bu konuda benim
niye böyle
bir
şeye ihtiyaç duydunuz? Niye yani bu adamı polis bilmiyor mu, şey bilmiyor mu, araştırma
tamam,
yapmıyor
ben
mu?
Ben de size tam olarak bunu soracağım. Ben FETÖ'yle alakası olmayan hocalarının bu şekilde cezasını almasına vesaire seyirci kalmış olsaydım. Ben Cumhuriyet Savcılığı'na gitmiş olmasaydım mesela. Sizce bu arkadaş görevine devam edebilir miydi? Bunu açık soruyorum.
Ben bilmiyorum, yani... bilmiyorum ama siz vesile olmuşsunuz gibi bir görüntü var. Tanımıyorum ki. Hiç ilk defa sizin de isminizi sizin de isminizi ilk defa duyuyorum. Oradaki isimleri de ilk defa duyuyorum. Sadece konuyu evet. anlamaya çalışıyorum. Yani bir akademisyen başka bir akademisyeni FETÖ'cü diye savcılığa niye şikayet eder? Bunu anlamaya çalışıyorum.
Beyefendi bakın 15 Temmuz'dan sonra gelinler kayınvalidelerini, işte eşler kocalarını vesairelerini şikayet ettiriyor. Sizce bütün bu süreçte anormal olan tek şey bu muydu yani? Hani ben mi şimdi burada şey yapıyorum? Burada niye böyle bir...
Ama siz akademisyensiniz yani öğrencilere eğitim
ben
veriyorsunuz.
Ama şöyle, ben
hukuk
bu,
fakültesindesiniz. Hukukun, adaletin en hassas uygulanması gereken yerdesiniz. Yani bunların bir özelliği yok mu?
Tabii ki var da yani siz de peki şu anda biraz yönlendirici bir şeye girmediniz mi üstüne?
Yok hayır. Ben hayır niye
kayınvalide
kayınpeder dediniz de oradan yola çıkarak söylüyorum.
Hayır, şöyle,
niye bununla ilgileniyorsunuz yani, dediniz de o nedenle
tamam,
söylüyorum.
Tamam ben size bunu sormak istiyorum. Neden sizce bu bütün o süreçte bütün o şeyler hani nasıl diyelim hani soruşturma yardımcı olmak adına veya işte ne bileyim bildiğiniz hani ayak kaydırma vesaire tabir edebileceğimiz şeyler yapılırken neden benim kendi fakültemde yanlış yürütülen bir soruşturmaya hiç alakası olmayan insanlara sahip çıkmaya yönelik bu çabama neden böyle bir büyük test tutuyor? Neden ben şu anda
o hocalar serbest bırakıldı
bu, mı sizin?
Değil mi? Sizin bahsettiğiniz hocalar serbest bırakıldılar.
Tabii ki bırakıldılar. Haklarında
şu anda Günal Kurşun'la ilgili durum ne?
Bilemiyorum efendim ben takip etmiyorum kendisini. Yani
merak etmediniz mi?
Hayır efendim ben niye merak ettim? Şöyle sadece kendisinin bu 4 yıl önce benim kadro atama sürecinde beni hedef alan eylemleriyle ilgili olarak eğer hakkında bir dava açıldıysa müdahil olma talebinde bulunacağım. Ve kendisinin faaliyetleriyle ilgili olarak davasında, ceza davasında müdahil olarak yer alacağım. Fakat
sizin yani, o atamanıza engel olmasaydı yine de suç duyurusunda bulunur muydunuz?
Şimdi şöyle nasıl anlatayım? Yani mesela şunu söyleyebilirim. Eğer fakültede dekanım, dekan yardımcım ve çok sevdiğim, kıymet verdiğim hocalarım eğer böyle sahte bir FETÖ isnadıyla, bir iftirayla eğer gözaltına alınmış olmasalardı ben fazla ne gideyim ki gitmezdim muhtemelen. Bilemiyorum yani ama bir yandan da hani gittiğim vakit hani şeyin özellikle hani Hatem Mertcan'la veya Taylan Koç'la ilgili işte, herhangi bir bu yönde bir PKK'lı olduklarına dair vesaire hiçbir beyanım yok. PKK akademisyenler için barış bildirgesine imza attıkları gerekçesiyle bu arkadaşlar ihraç edildi. Dosyalarında başka ne var ne yok bilmiyorum.
Peki.
Bu arkadaşlarla ilgili iddiam bunun ötesini yani bu arkadaşlarla sadece kadro atama sürecinde beni hedef alan davranışlarıyla beniyle
anlaşıldı artık.
Yani.
Evet. Biz dinleyelim. Peki.
Günal Kurşun da yine aynı şekilde.
Peki.
Ben müşteriyim ve hani kendileriyle zaten yardım olacak. Mahkemede hesaplaşacağımız.
Peki, teşekkür ediyoruz. Yardımcı doçent Serdar Korucu, akademisyenleri ihbar ettiği ve akademisyenlerin üniversitelerden atılmalarına neden olduğuyla ilgili bir iddia söz konusuydu Cumhuriyet Gazetesi'nde. İki akademisyenle ilgili herhangi bir ihbarın söz konusu olmadığı ama birisiyle ilgili olduğunu aktardı. O ihbarda bulunduğu akademisyenin hak ettiği bir kadroyu almasına engel teşkil ettiğine ilişkin bilgiyi de bizlerle paylaştı. O akademisyenin ismi şimdi aktaracağım, Günal Kurşun. Kurşun bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Şöyle diyor, onu da aktarayım size. Sadece Today zamanında yazmadım. Radikal'de, Habertürk'te, Hürriyet'te, Milliyet'te, TRT gibi kuruluşlarda görüş ve röportajlarım yayınlandı diyor. Soruşturma sadece Today Zaman gazetesinde yayınlanan yazıların konu edildiğini söylüyor. Sonrasında örgüt politikalarını hayata geçirmek anlamına bir dakika ve herhalde soruşturmaya gerek duyulmuyordu bildiğim kadarıyla bu akademisyenle ilgili. Barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle burada ismi geçen akademisyenlerden birinin ise üniversiteyle ilişiği kesiliyor. Şimdi bitirelim, hızla bitirmemiz lazım çünkü birazdan haber bülteni olacak. Ne yapayım, tabiatım böyle, tam da denk geldi. Türkiye'nin akademisyeni böyleyse diğer türlüsünü siz düşünün. Gelinden, damattan, gelinlerin damatları, damatların kayınvalideleri şikayet ettiği bir dönem. Beni mi buldunuz diye soracak bir akademisyenle az önce konuştuk. Değerlendirme size ait. Teoman da söylesin. Ne yapayım tabiatım böyle. Yarın görüşelim.
Kapıları kaparım, ardıma bakarım. Hayatım böyledir, bir yol ararım. Yanarım bir sigara gibi, küllerim dağılır. Sönerim çünkü ateşim izmarite dayanır. Ne yapayım, tabiatım böyle. Vura vura dip oldum, ona buna dert oldum. Yana yana söndüm, çelindi gönlüm, yaşamadan öldüm. Vura vura dip oldum, ona buna dert oldum. Yana yana söndüm, çelindi gönlüm, yaşamadan öldüm. Şişeleri açarım, alkole koşarım. Bu bomboş dünyada bir mana ararım. Yanarım bir sigara gibi, küllerim dağılır. Sönerim çünkü ateşim izmarite dayanır. Ne yapayım, tabiatım böyle. Vura vura dip oldum, ona buna dert oldum. Yana yana söndüm, çelindi gönlüm, yaşamadan öldüm. Vura vura dip oldum, ona buna dert oldum. Yana yana söndüm, çelindi gönlüm, yaşamadan öldüm. İnsanlardan kaçarım, zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım. Yanarım bir sigara gibi, küllerim dağılır. Sönerim çünkü ateşim izmarite dayanır. Ne yapayım, tabiatım.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.